Delirium, sayfa 171, ada. İnsanın besini kendisidir. Bu da onu besin zincirinin zirvesine değil, en aşağısına iliştirir. Bu fasit dairenin içinde kendini yiyip bitirmedikçe var olamaz insan. Yani aslında insan yoktur, oluşmaktadır diyebiliriz. En iyisi şu: İnsan olmak diye bir şey varsa eğer, bu yaklaşmakta olan bir ışımaya kendini feda etme halidir. İnsan bir kabuktur. Varlığın ve yokluğun ötesinden geldiğini unuttuğu için yeryüzüne saplanıp kalmış bir ışığın kabuğudur. Yaşamak ve ölmek ikileminde büzüşür aklımız. Trajik olan da budur zaten. Batının dilinden söylersek, to be or not to be. Budur kendimize biçtiğimiz değer. Şarkın ağzıyla tekrarlarsak, bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Rafet'in dizlerine yaslarken başımı, Feride de tombul bacaklarını hızlı hızlı atıp, kalçalarını bir o yan bir bu yana sallayarak Zehra'ya doğru ilerliyor. Uzun mu uzun bir kadın, kısa mı kısa bir kadının yanına oturuyor. Bu bir görüntü artık. Gerçek mi, düş mü, yaşantı mı, resim mi, kestirmek güç. Gecenin zifti çöküyor denizin üzerine. Yelkenli Smirna kayıkları, vaporettolar, balıkçı teknelerinin fenerleri de olmasa, Ege Denizi'ne ova, adalara dağ demek mümkün. Ah göz, sefil bir hayvansın sen. Görmek için yaratılmış vahşi bir avcı. Bir de hafızan yanıltmasa seni, her gördüğüne alışmasan ulu orta. Rafet'in nasırlı parmakları saçlarımda dolaşıyor. Gün doğumunda güneşin adayı parlak bir yıldıza çevireceği o ilk anda bakışlarımızı birbirimize emanet edeceğiz. Bu bir veda olacak mı? Ayrılacak mıyız? Kavuşmak bu kadar mı imkansız? Keçeleşmiş saçlarım bu şefkatli elleri kucaklıyor. Saç tellerimin her biri onun parmaklarına sarılıp ağlıyor sanki. Bakışımız Ege Denizi'nin tuzlu rüzgarında kaybolmuş. Ağzımızdan çıkacak o ilk kelimenin korkusu içinde susarken az ileride kıyısını dalgaların dövdüğü kayalıklardan tırmanan birini fark ediyorum. Aksakallı bir dede mi desem, hırpani saçları ve beyaz togasıyla bir bilge mi desem bilemiyorum. Kayalıkları tırmanmakta zorlanıyor. Elindeki bastonu bize doğru sallayıp yardım istiyor. Rafet farkında değil. Ürküyorum. Ölülerin bile görmediği başka ölüler mi görüyorum? Birkaç kez dürtüyorum Rafet'i. O tarafa doğru bakmaya zorluyorum başını. Nihayet o da görüyor bastonlu dedeyi. Kalkıp yardım ediyoruz. Nefes nefese çıkıyor adamcağız. Sanki hiç ölmemiş. Nefesi hiç kesilmemiş. Tazecik soluğunu alıp alıp veriyor. Belki de böyle olması gerekiyor. Ruhun uzvuysa nefes, nefes. Henüz ölmemiş bir bedene sesini böyle duyurabiliyor. Belki de sadece rolü gereği böyle davranması gerekiyor. Rafet de tanımıyor ihtiyarı. O da en az benim kadar şaşkın. Zaman çarkının ipleri arasından sıyrılıp gelmiş gibi. Bağdaş kurup oturuyor yanımıza. Kalimera gençler! Ne zamandır izlemekteyim sizleri. İnsanlar çok tuhaf. Önce taşlıyorlar, sonra diri diri yakarak öldürüyorlar. Ardından da peygamber ya da tanrı diye tapınıyorlar. Benim gibi sivri dilli, cüretkar bir bilge aşıklarının çoğunun başına gelen bir şey bu. Perikles'in çağında bile söylediklerim bazı kişileri rahatsız etmişti. Yaşam ve ölüm döngüsünden söz ederken aslında hiçbirinin diğerinin zıttı olmadığını, insanın da sonsuz, ölümsüz bir ruha sahip olduğunu söylemiştim. Anaksagoras da bunları anlatmıştı ama kaderin cilvesi olacak, o da tıpkı benim gibi lanetlendi. Ben bir gece uykumda cehalet tarafından yakılarak öldürüldüm. Anaksagoras ise güneşe yanan bir taş dediği için neredeyse öldürülecekti ama Perikles sayesinde kurtuldu. Ben, varlığın madde ve ruh gibi ikili sistemlerden çok daha karmaşık bir yapıda çokluklar içerdiğini sezmiştim gerçi ama Anaksagoras bu fikrimi çok geliştirdi. Ah Perihores. Hiç endişeniz olmasın küçüğüm. İnsan zekası gün gelecek bildiğine var, bilmediğine yok demek arasında sıkışıp kalmaktan azat olacak. Bunu kendi tinsel becerisiyle gerçekleştirecek. Yaşamı bir araya getiren spermatalar her yerdeler ve evrenin hafızasını bölünemez küçüklüklerinde bile taşıyorlar. Hücreler ayrılıyor, hücreler birleşiyor. Siz ona yaşam ve ölüm diyorsunuz. Bizse sonsuzluk. Hermotimus hafifçe doğrulup bağdaş kurmuş dizlerini çözüyor. İncelmiş derisinin altında morarmış damarların hareket ettiğini görür gibi oluyorum. Tıpkı bir yılanın kabuğu gibi etine emanet. Tel tel uçuşan ak saçları kendini rüzgara bırakmış. Rafet'in omzundan destek alarak bastonunu nemli toprağa iyice yerleştirdikten sonra titrek bedenini başkasına ait bir hayvan ölüsüymüş gibi yerden kaldırıyor. Çam iğneleri ve otlarla bezenmiş togosunu düzeltip işaret parmağını bana doğrultuyor. Kabuklaşmış derisinden firar eden damarlarını üzerime salıyor. Ayağa kalkıp Rafet'e doğru saklanmaya yelteniyorum ama Rafet, Hermotimus'un kemik torbası olmuş gövdesine destek olma çabasında. Gecenin kararsız siyahında öylece dikiliyorum. Hermotimus'un damarları ayaklarımı, baldırlarımı, kalçalarımı, belimi, memelerimi, boynumu ve başımı sarıp sarmalıyor. Arterler ve venlerin iç içe geçerek sarmaşık olmuş dallarından tıpkı bir ağaç gövdesi gibi kala kalıyorum. Defne ağacı mı desem, salkım söğüt mü, dikenli bir meşe ya da ıhlamur? Hepsinden bir parça filizleniyor morarmış damarların kıvrımından. Her damar bir başka çiçeğe can veriyor. Arterlerden sızan kanla kızıl bir gövdeye dönüşüyorum. Kasıklarımda turuncu orkideler, lilyumlar, karnımda ayçiçeği tarlası beliriyor. Göğsümde ise pembe güllerden sarmaşık çiçeği, minik dikenlerini kalbime batırıyor. Boynumdan mavi anemonlar uzayıp ağzımdan içeri giriyor. Başımda mor menekşelerden taç örüyor kılcal damarlar. Gözlerim bir çift kristal artık. Aynı anda dışarıyı ve içeriği görebilen, içini dışına, dışını içine aynalayan bir çift kuvars. Rafet ve Hermotimus gülümsüyorlar. Hermotimus kayalıklara doğru ağır ağır inmeye başlıyor. Gözden kaybolmak üzereyken başını hafifçe çevirip bana doğru sesleniyor. Ah Perihores! Ah Perihores! Çocuğum, sevgili çocuğum, her şeyde, her şeyden bir parça saklıdır.